Ayrım 4. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 31. Oysa başhekimin merhametli sevgisine şiddetle muhtaçtı. En son 1965 yazında tıp fakültesinden mezun olduğu sıralarda bilimsel bir makale okumuş, onu da pek anlamamıştı. Mezuniyetini izleyen 5 yıl boyunca ihtisas için ders çalışacak gücü kendinde bulamayınca pratisyen kaldı, sonraki yıllarda da kaderine razı oldu. Baldızının oğlu ilaç reprezentanı İlhami'nin her uğradığında bıraktığı broşürlerden başka bilimin hiç değilse kıyısından geçen tek satır okuduğu yoktu. Onları da kapısını hiçbir hastanın çalmadığı günlerde, hafif gazeteleri okumayı bitirdikten, bulmacaları çözdükten, el aynasını pencereye dayayıp pansuman makasıyla burun kıllarını kestikten sonra artık yapacak hiçbir şey bulamazsa şöyle bir karıştırıyordu. İlhami de tıpkı başhekim gibi yüzünün ifadesi içini sızlatan eniştesi için üzülüyor, sık sık uğrayıp hastalarına bedava vererek gözlerini boyasın diye ağrı kesici vitamin, antibiyotik numuneleri, bloknot, vinilex çanta gibi eşantiyonlar bırakıyor, sonra mutlaka saç kıranlarını gösterip yakınıyordu. İlhami'de yıllardır saç kıran vardı. Başının arka kısmı para para açılıyordu. İşi gereği düzenli ziyaret ettiği cildiyeciler buna henüz bir çare bulmuş değildi. Gerçi cildiyecilerin hiçbiri de aman İlhami'nin saç kıranına bir çare bulayım diye kendini paralamıyordu. İlhami eniştesine her uğradığında 1-2 ay içinde bir ilaç deposuna ortak olacağı müjdesini veriyordu ama yıllardır bir gelişme olduğu yoktu. Yalnız yaşıyordu Nurettin Bey. 4 yıl önce karısı Ebe Mualla Hanım'a araba çarpmış, kadıncağız o anda ölmüştü. Zavallı pazardan geliyordu, eli kolu doluydu. Poşetlerdeki portakallar, marullar, yarım yağlı beyaz peynir, 1,5 kilo ayıklanmış hamsi hepsi yerlere saçıldı. Nurettin Bey ile Mualla Hanım'ın tek kızları Nergis Şeker, bir eczacının karısıyla zina yapan kocası Assubay Talat Şeker'den ayrılıp baba evine dönmüştü. Ebe Hanım çok dertliydi. Erzurum Oltu'da oturdukları lojmanlarda, adını karizmatik bir İttihat ve Terakki Paşası'ndan alan ama evinde bacak kadar çocuklarına bile söz geçiremeyen sapı silik Talat Şeker'in zamparanın teki olduğu hakkında bir dedikodu dalgası yayılmış ama kocasının mıymıntı ve pısırık halinden daima şikayetçi olan Nergis Şeker bu dedikodulara gülüp geçmişti. Geçmese iyi ederdi. Çünkü esmerinden sarışınına, kızılından kahvesine bir düzine kadın, karşısında aynı anda soyunsa gözünü ancak aralar sandığı kocasının bayağı hararetli bir gece hayatı vardı. Yandaki dükkanı da alarak eczanesini genişletecek ve tıklım tıklım malla doldurmasını sağlayacak parayı, yurda kaçak sokulan faturasız ilaç, yakın il ve ilçelerdeki hapçılara reçetesiz psikotrop satmaya borçlu olan Oltulu eczacı Ruhi de, karısının hafif meşrepliğine ilişkin giderek ağırlaşan dedikoduları duymuştu. Nöbetçi olduğu bir gece eczanesini kapatıp ansızın evine geldi. Ruhi'nin hafif meşrep karısı Marmarisli Nilgün, önüne gelenle rahat rahat kırıştırdığı, Marmaris'ten sonra kadınların kapı dışarı çıkmadığı, çıksalar da neredeyse gözlerine kadar kapalı giyindikleri bu küçük ilçede iyice bunalmıştı. Bütün gününü eczanede, röfleli saçlarını savura savura, kahve içip sigara tüttürerek ve müşterilerle gevezelik ederek geçiriyor, kocası iş için şehir dışına çıktığında, kaşla göz arasında bir askeri, bir polisi veya ilçeye dışarıdan gelmiş bir devlet memurunu baştan çıkarmayı beceriyordu. Assubay Talat Şeker'i eve aldığı gece, sevişmelerinin dağ başında, merdivenlerde ayak sesleri işitince, kocasının baskına geldiğini anlamış, paniğe kapılmasa da epeyce telaşlanmıştı. Kapı tıkırtısını duyan Talat Şeker, yataktan apar topar kalktı, donunu zor giyip giysilerini koltuğunun altına sıkıştırdığı gibi, ayakkabılarını da eline alarak pencereden bitişikteki evin balkonuna çıktı, oradan yan apartmanın çatısına, oradan da başka bir dama atlayarak kaçtı. Dışarısı eksi 20 dereceydi. Eve gelinceye kadar Ruhi'nin bıyıkları bile donmuştu. Böyle bir havada yatak odasının penceresini açık, karısını yatakta çıplak gören eczacı, tabancasını çektiği gibi Talat Şeker'in peşine düştü, damdan dama kovaladı ama yakalayamadı. Ruhi'nin rastgele ateşlediği tabancanın sesi bütün oltuyu uykudan kaldırdı o gece. Talat bir köşecikte giyinip nefes nefese evine dönmüştü. Nergis nöbette sandığı kocasının ansızın eve gelişine ve bir ayağının çorapsız oluşuna bir anlam veremedi. Ama ertesi gün ilçe bu olayla çalkalanınca, evine varana kadar soğuktan buz kesmiş, iki yorganın altında hala dişleri takırdayan sünepe kocası hakkındaki dedikoduların doğru olduğunu anladı, çocuklarını kaptığı gibi soluğu babasının evinde aldı. Eczacı Ruhi ise hafif meşrep karısı Nilgün'ü öldürmeyi göze alamayınca, karısının dostunu değil eve giren hırsızı kovaladığını iddia etti. Oysa karısının taktığı boynuzlar canına yetmişti ve Nilgün'ü bu sefer vurmaya kesinlikle kararlıydı. Dedikoduları göğüslemek için ne kadar çırpınsa da etkisi altında kalıyor, hemen hemen ayda bir karısının beynini dağıtmaya niyetleniyordu. Ama ne oluyorsa oluyor, kocasının niyetini hisseden Nilgün içli içli ağlamaya başlıyor. Ruhi 2 yıl önce gençlik arkadaşlarıyla gittiği çadırlı bir Marmaris tatilinde belinin çukurundan yanağının gamzesine kadar her şeyine aşık olduğu Nilgün'ün ağlamasına dayanamıyor. Tabancasını karısına doğrultmayı başarmasıyla başlayan her öldürme girişimi uzun bir sevişmeyle noktalanıyordu. Gecenin karanlığına sıktığı mermilerle ortalığı ayağa kaldıran eczacı Ruhi, aklı başına gelince hırsız bahanesini buldu. Sözde grip olan karısına ilaç getirmek için evine geldiğinde salonda hırsızı görmüş, peşinden çatıya çıkmışsa da yakalayamamıştı. Etrafa karşı inandırıcı olmak amacıyla polis çağırıp şikayette bulunmadan önce "Aha buradan girmiş" diyebilmek için ayakkabısının topuğuyla balkon kapısının camını kırdı. Eczacılık fakültesindeki hocalarının akademisyen olacağına kesin gözüyle baktıkları ama kariyer yapmak yerine bir an önce para kazanmayı seçerek hocalarını hayal kırıklığına uğratan Ruhi, farmakoloji konusunda derya olsa da kriminoloji hakkında tek kelime bilmediği için hata yapmış, camı dışarıdan kıracağına içeriden kırmıştı. Polis gelene kadar çalındı diyeceği malların listesini yaptı. Hırsız güya portatif müzik setini, fotoğraf makinesini ve bir ipek halıyı çalmış, yatak odasına girmeye fırsat bulamadığı için Nilgün'ün tek taşını, cep telefonu ve cüzdanını alamamıştı. Evlerinde ipek halı filan yoktu aslında, Ruhi bunu birdenbire ekleyivermişti. Tam işe gidecekken beklenmedik bir sabah seksi yaşayınca karısına aşkı kabaran Ruhi, kadının bir ara sözünü ettiği lacivertli morlu ipek halıyı almaya karar vermişti. Ama eczanesinin kepenklerini kaldırırken dükkan komşularının kendisine bakarak fısıldaştıklarını gördü, karısı hakkında konuştuklarını anlayarak yersiz bir cesaretle üstlerine gitti. Komşuları çevre tarafından pek sevilen bu genç adamı galeyana getirmemek için açık konuşmaktan çekindiler, usturuplu bir biçimde "Yahu Ruhi, senin hanım biraz hareketlerine dikkat etse, malum burası küçük yer" filan deyip sustular. Ama mana akan bakışlarla ne demek istediklerini gayet güzel anlattılar. Böylece Ruhi'nin içinde yaşayan ve ikide bir kendini hatırlatan kuşku canavarı yine başını kaldırdı. Dertli eczacı o gece nöbetçi olduğunu hatırladı, karısını cürmü meşrut halinde basmaya karar verdi. Gün boyunca boynuzlandığını unutmayı başararak vızır vızır işleyen eczaneyi gayet güzel idare etmiş ama garip bir şekilde karısına almak istediği o güzelim ipek halıyı aklından çıkaramamıştı. En olmadık anlarda halının şahane deseni gözünün önüne geliyor, ardından Nilgün'ü bağrına batan bir bıçak gibi hatırlıyordu. Bu nedenle uydurduğu listeye farkında olmaksızın halıyı da ekleyivermiş, Sonra da polislerin gözünde çok inandırıcı olacağını düşünerek silmekten vazgeçmişti. Ne de olsa varlıklı bir adamdı, akıllı bir hırsız da kolayca taşıyabileceği bir ipek halıyı almadan gitmezdi. Bu sözde hırsızlık vakasına müdahale etmek üzere gelen polislerin arasında Nilgün'ün geniş ve heyecan verici bir ünü, içlerinden birinin de Ruhi'nin yine nöbetçi olduğu bir gece bu eve gelmişliği, Nilgün'le unutulmaz saatler geçirmişliği vardı. Olay karakola intikal edince cayır cayır yanan kömür sobasının başına oturmuş, arkadaşlarına yarısı uydurma seks hikayeleri anlatan düzceli genç polis Şenol, söz konusu evin tadını hala damağında hissettiği Nilgün'ün evi olduğunu anladı, parkasını kaptığı gibi ekibe katıldı. Ama siyah iç çamaşırlarıyla Şenol'a harika bir gece yaşatan Nilgün hiç de hatırladığı gibi değildi. Dizleri çıkmış, bozarık bir eşofman altı ve kolları sarkmış eski kazağıyla pek çekici görünmüyordu. Üstelik ağlamaktan helak olmuş o güzelim gözleri yumruk gibi şişmişti. Nilgün karşısında Şenol'u görünce bir an irkildiyse de hiç renk vermedi. Hatta hararetle hırsız hikayesi anlatan kocasına çaktırmadan, buğulu bakışlarıyla o unutulmaz geceyi hatırlatmayı bile başardı. Şenol ilk anda pespaye haliyle çok itici bulduğu kadını, yeniden şiddetle istediğini hissederek şaşırdı ve dudağının ucuna bütün kadınların bayıldığı o hafif çarpık gülümsemesini yerleştirdi. Yaptığı kaçamak sırasında görme fırsatı bulamadığı salonu dikkatle incelemeye başladı. Olmayan hırsızın taşımayı göze alamadığı için götürmediği son model müzik setini, hoparlörleri, devasa televizyonu, pahalı takımları fark etti. Eczacının cukkasının çok sağlam olduğunu, peynir ekmek gibi kaçak ilaç satan bu godoşun kendilerini yeterince görmediğini düşündü, çok öfkelendi. Memleketi Düzce'ye ısrarla Düzce diyen Şenol, yakışıklı olduğu kadar sinirli bir polisti. Ne zaman eczaneden pahalı bir kozmetiği parasız almaya kalksa, vermemek için bin dereden su getiren bu pintik kavatı karakola çekip eşek sudan gelinceye kadar dövmek için bir sebep aradı. Ama Nilgün'le geçirdiği gecenin bütün ayrıntılarını önüne geleni anlattığı bu evde olay çıkarırsa, faturanın kendisine de kesileceğini düşünerek vazgeçti. Zaten çapkınlık konusunda sabıkalıydı. Ruhi ile hesabını görmeyi belirsiz bir zamana erteledi. Çok yakında bir yolunu bulup Nilgün'ü kandıracak, yakın bir arkadaşının Trabzon'daki 3. sınıf oteline kapatacaktı. Ruhi hikayesini inandırıcı kılmak için düşüncesizce camı kırdığından içerisi buz gibi olmuştu. Atıştıran kar kırık camdan içeri giriyor, halıya düşüp eriyordu. Kocasını bu sefer de yola getirdiği için rahatlayan Nilgün, genç polise istekli bakışlar fırlatırken, kadınla geçirdiği geceden sonra evine dönerken iliklerine kadar donduğunu hatırlayan Düzceli Şenol, soğuktan titreyen parmaklarını hohluyor, "Sıcak soğuktan iyiymiş be" diye mırıldanıyordu. Oltu'ya tayin olmadan önce geçici görevle gittiği Mardin'de gölgede bile 35'in altına inmeyen sıcaklıkta beyni pişmişti. Koca bir yaz boyunca herhangi bir nedenle karakola düşen Kürtlerin analarını ağlatmaktan arta kalan zamanını karakolun bahçesindeki kel ağacın altında oturup sıcaktan şikayet etmekle geçirmiş, yollu kadınlara sarkmış, olmayanlara yollu muamelesi yapmış, uçkurunu bile isteye tutmadığını her fırsatta ilan etmeye doymayınca da amirinden sıkı bir fırça yemişti. Mesele uçkurunu tutup tutmaması değil, anlatmanın tadını kaçırmasıydı. Dağda asker PKK ile çatıştığı için vali, emniyet müdürü ve komutanlar evlerinin yolunu unutacak kadar yoğun günler geçirirlerken, Şenol'un kel ağacın altına topladığı polislere birbirinden bayağı kadın hikayeleri anlatması hiç de yakışık almıyordu. Askerle polis arasında kıçına yılan kaçmış gibi koşuşan, her dakika bir o müdüre bir bu komutana rapor veren Konyalı Rıfat Başkomiser, Şenol'un gevrek gevrek gülerek gene aynı hikayeleri anlattığını duyunca çok fena sinirlendi bir gün. "Biz bilmiyor muyuz lan siktiğimiz karıları anlatmayı? Da var!" diye bağırarak Şenol'un mesai arkadaşları arasındaki itibarını iki paralık etti. Mersin-Antakya arasında sıralanan tır şoförlerinin uğrak yeri yol üstü kerhanelerde, derme çatma helalarda veya çıkma kamyon lastiklerinin yığıldığı benzinlik depolarında, temiz pak kadınlarla değil, çürük dişli, sarkık memeli, yaşlı kadınlarla ayakta sevişmeye bayılan Rıfat Başkomiser, çok sevimli bulduğu için hafiften kayırdığı, zamparalığını da içten içe takdir ettiği Şenol'un, yüz verdi diye astar istediğini, işin bokunu çıkardığını düşünüyordu. Seni bir daha nöbette geyik yaparken yakalarsam ağzına sıçarım haberin olsun dedi. Şenol da derhal kendine çeki düzen verdi. Sonunda kanun ve yönetmeliklere uymadığı, Mardin'de yaşayan Kürt kökenlilere kötü davrandığı, işkence ettiği için filan değil, amirlerinin arasında bunları pek dikkate alan yoktu. Meclise düzenli milletvekili veren, Kürt aşiretlerinden birine mensup genç bir kızla amca oğlunu üfürükten bir nedenle karakola çektiği için başı derde girdi. Bir süredir gerginliğin had safhaya vardığı şehirde, hassas dengeleri gözetmekten yorgun düşen Rıfat Başkomiser'in Ankara ile yaptığı kısa bir telefon konuşmasından sonra, kızın dayısının milletvekili, yakınlarının da köy kurucusu olduğu ortaya çıkmıştı. Kürt delikanlı haksız yere karakola getirildikleri için diklenince, başkomiserin sözünü tutup zamparalığa ara veren acemi polis Şenol, çocuğa şiddetli bir tokat attı. Kürt delikanlının sendelediğini gören Rıfat başkomiserin beti benzi soldu. Şenol'u içeri çekip ayağının altına aldı. Kürt delikanlının arkası kuvvetli olmasa, Şenol'un çaktığı tokat umurunda bile olmaz, hatta takdir ederdi. Ama Ankara'nın yüksek makamlarıyla herhangi bir bağlantısı olan kişilere, hele böyle gergin bir zamanda yapılan kötü muamelenin olası sonuçları konusunda geniş bir tecrübesi vardı. Olayı büyümeden yatıştırmak için çok çabaladı, Kürt delikanlıya saatlerce dil döktü, Şenol'u ensesinden tutup getirerek özür diletti. Ama yararı olmadı. Kürt delikanlının öfkesi dinmiyordu. Akşam boynuna koyduğu ıslak havluyla serinlemeye çalışırken, Ankara'dan hem de meclis telefonundan üç kere aranınca, yapması gerekeni yaptı, böylece Düzceli Şenol'la Oltu yolları göründü. Şenol Oltu'da saçak altından yürüme sakın diyenlere kulak vermeyip, kafasına göre takılırken, çatının birinden düşen bavul büyüklüğünde bir buz parçası ensesini yalayarak yerde parçalanınca korkudan ölmüş, her sabah donan polis aracını çalıştırabilmek için motorun altında mazot yapmak zorunda kalması iyice keyfini kaçırmıştı. Kendine bir eğlence arıyordu, çabuk buldu. Soğuktan çatlayan dudaklarına sürecek bir şey almak için uğradığı eczanede, Ruhi'nin karısıyla tanışan yakışıklı polis, röfleli saçlarını savura savura sigara içen Nilgün'ün hafif meşrep ruhunu bir bakışta tanımış, kadının koynuna girebilmek için harcadığı zamana hiç acımamış, sonunda da başarmıştı. Eczacı Ruhi hiç utanmadan eve giren hırsız hikayesini anlatırken, Nilgün'ün davetkar bakışlarının tümünü yakalamış olan Şenol, mağdurun yanında yer alan vazifeşinas polis kimliğine bürünerek Nilgün'e, "Bacım hırsızı gördünse tarif et bir zahmet," dedi. Nilgün, "Ben içeride uyuyordum, kimseyi görmedim," derken, süzgün gözlerle karısına bakan Ruhi'ye gözü ilişti. Boynuzlu pezevenk karısına nasıl da melül melül bakıyordu. Diğer polisler de müstehsi ifadelerini gizlemekte zorlanıyorlardı. Camın içeriden kırıldığını görünce hırsız hikayesinin düzmece olduğunu, adamın karısının dostunun peşine düştüğünü anlamışlar ama ne olur ne olmaz herif arıza yapar belki diye Ruhi'yi yüzlememişlerdi. Usulden bir tutanak tuttular, size bilgi veririz deyip gittiler, bir daha da ne aradılar ne sordular. 4. Ayrımın sonu. Sayfa 38.